Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 28 İsven 1402, Hicri Kameri 7 Ramazan 1445 ve miladi 18 Mart 2024 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Ramazan dualarının fazileti üzerine yap röportaj, İran basında seçmeler, dünyada su krizi endişeler ve umutlar ve İslam'ı tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi'den Putin'e tebrik mesajı yayınlandı. Kenan'ı İsrail geleceği her zaman için kaybetmiştir. Tüm General Bakri'den İran ile Suriye arasındaki askeri işbirliğine genişletilmesine vurgu. Putin yeniden Rusya Devlet Başkanı seçildi. Siyonist hücuma Gazze şeridindeki suçlarına Amerikan silahları ile devam ediyor. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın Moskova Büyükelçiliği üzerinden Putin'e tebrik mesajı gönderdi. Reis'e gönderdiği tebrik mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatından memnuniyet duyduğunu dile getirerek ikili ilişkilerin daha da gelişmesine vurgu yaptı. Rusya'da sandıkların %99.7'sinde oy sayımı tamamlanırken Merkez Seçim Komitesi verilerine göre devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin toplam %87.31 oyla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada %4.30 ile Komünist Parti adayı Nikolay Haritonov yer alırken, üçüncü sırada %3.83 oy oranına ulaşan Yeni Halk Partisi milletvekili Vladislav Davankov bulunuyor. Liberal Demokrat Parti adayı Leonid Slotsky oyların %3.21'ini alarak son sıradaki yerini koruyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Siyonist rejim sadece Gazze şeridindeki savaşı değil, geleceği de her zaman için kaybetti diye yazdı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani, pazartesi günü X kanalındaki kullanıcı hesabında Siyonist rejimin emekli askeri yetkilisi İshak Biriken İsrail Hamas'la savaşı kaybetti ve dünyadaki müttefiklerini de kaybetti sözlerine işarette şöyle yazdı. Siyonist rejim sadece Gazze şeridindeki savaşı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda geleceği de her zaman için kaybetti. Kerane sözlerinin devamında şöyle dedi. Siyonist rejim ve destekçileri Filistin İslami Direniş Hareketi'ne Hamas'a karşı değil, Filistin direnen tarihi özgün ve köklü bir millete karşı durduklarını biliyorlar ve şüphesiz gelecek Filistin'e ve utanç ve rezalet sonsuza kadar İsrail'e aittir. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Siyonist rejimin dünya kamuoyunda yeri olmayacağına dikkat çekerek şunları ekledi. Bu sahte rejim, 5 aydan fazla sürede 22 bine kadın ve çocuk olmak üzere 31 bin kişiyi katletti. Gazze şeridindeki her Filistinlinin öldürülmesiyle Filistin meselesi daha da canlı hale geldi. Dünyada ve dünya kamuoyunda eskisinden daha fazla yerini kazandı. Siyonist ordunun emekli Tuğgenerali İshak Birik, Maarif gazetesinde yayınlanan makalesinde şöyle yazdı. Halka uzun süre yalan söyleyemezsiniz. Dünyadaki müttefiklerimizi kaybettiğimiz gibi Hamas'la savaşı kaybettik. Hamas'ın tamamen yok edilmesi hedefi planlarımızdan çıkarıldı. Esirleri de geri almadık. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı İran ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin genişletildiğini vurguladı. Teslim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'a gelen Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, pazartesi akşamı İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri ile birlikte heyetle bir araya gelerek görüş tatilinde bulundu. Tümgeneral Bakri bu görüşmede şunları söyledi. Gazze halkının Siyonist rejimin en güçlü saldırıları altında yaklaşık 6 aydır gösterdiği mukavemet direniş güçlerinin gücünü ve kabiliyetini gösteriyor. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği insanlık dışı suçların aynı zamanda bu rejime destekleyenlerin de saygısızlığa düşmesine neden olduğuna dikkat çekerek bu şartlarda iki ülkenin yetkilileri arasında sürekli istişare yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Kor General Ali Mahmud Abbas da bu görüşmede direniş ekseni olan İran ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ortak işbirliğini genişletmek gerektiğini vurguladı. Bu toplantıda iki taraf Gazze şeridinde Siyonist suçların devam etmesine ve bazı hükümetlerin buna karşı sessiz kalmasını kınarken Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına ve Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarının işgal rejiminin kendi illegal hedeflerine ulaşamadığını gösterdiğini deklar ettiler. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na göre Vladimir Putin, ülkenin 8. başkanlık seçiminde oyların ezici bir çoğunluğunu alarak 5. kez Rusya'nın devlet başkanı oldu. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Panfilova, Rusya'da geçtiğimiz 15 Mart tarihinde başlayan ve 3 gün süren devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Ela Panfilova, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olduğunu belirterek 87 milyon 100 bin kişinin oylamaya katıldığını ifade etti. Rusya'da başkanlık seçimlerine katılım oranının yüksek olduğunu belirten Panfilova, Putin'in rekor oyla kazandığını bildirdi. Panfilova açıklamasının devamında Rusya başkanlık seçimlerine etkilemek için dışarıdan yapılan girişimler başarısız oldu ve sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi olmadı ifadelerini kullandı. 5. seçim zaferinin ardından kameralar karşısına geçen Putin, Rusya şimdi daha güçlü ve etkili olacak dedi. Putin yüksek katılım oranının içinde bulunduğumuz durumla ilgisi var. Halkımızın çıkarları ve iyi bir gelecek inşa etmek için kelimenin tam anlamıyla silahlarla savaşmamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Zafer konuşmasında Ukrayna'ya Batı desteğine de vurgu yaptı. NATO kuvvetlerinin Ukrayna'da olduğunu iddia eden Putin bunun dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'daki savaşta her gün ilerleme sağlandığını da aktardı. Sağda durumun Rusya'nın inisiyatifinde olduğunu belirtti. Putin, Fransa'nın olimpiyat oyunlarına sürecini kapsayan ateşkes önerisine değerlendi, görüşmeye hazırız açıklamasını yaptı. Putin'in gündeminde geçen ay hapishanede hayatını kaybeden Alexei Navalny'nin ölümü de var. Putin, Navalny'nin ölümünden birkaç gün önce kendisine batıdaki tutuklularla takas fikri olduğunu söyledi. Navalny takasını kabul etmiştim ancak tek şartım vardı. O da Navalny'nin bir daha Rusya'ya dönmemesi gerektiğiydi dedi. Haber kaynakları Afganistan'ın güneydoğu sınırlarında Pakistanlı ile çatışmaların devam ettiğini ve Taliban hükümeti birliklerinden Durant hattına doğru ilerlediğini bildiriyor. Dari Radyosu muhabiri Aziz Aydın haberine göre Afganistan'ın güneydoğu sınırlarında çatışmalar sürüyor. Pazartesi günü bazı saatlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor. Paktika eyaletinin Dand Patan ilçesi ve Paktika eyaletinin Barmal ilçesinde iki farklı bölgede çatışmalar sürüyor ve savaş Khost eyaletinde sıçradı. Yeni çatışmalara ilişkin ön istatistiklere göre Barmal'in bir köyünde 4 sivil yaralandı. Sınır bölgelerinden Taliban askerlerinden ağır ve yarı ağır silahlarla Durant hattına doğru ilerledi ve saraya girmeye hazır olduğunu bildirdi. Taliban hükümetinin savunma bakanı da bugün ilk kez askeri üniforma giydi. Taliban savunma bakanlığı da yaptığı açıklamada bugün bu bakanlığa bağlı güçlerin Afganistan sınırındaki Pakistan askerlerinden mevzilerine hedef aldığını duyurdu. Taliban hükümetinin üst düzey askeri yetkililere üst düzey yetkililerin savaş emri çıkardığını söylüyor. Yediyot Ahranot gazetesi savaşın başlangıcından bu yana Amerika'nın Siyonist rejime 230 kargo uçağı ve 30 silah taşıyan gemi gönderdiğini yazdı. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail rejimine 14 bin tank mermisi satmak için acil durum yetkilerini kullandığını ve bunun Kongre'nin onayına gitmeden yapıldığını açıklamıştı. Siyonist rejimin eski genelkurmay başkan yardımcısı Yair Golan, İsrail gazetesi Maariv'e dün verdiği röportajda şunları söyledi. İsrail ordusunun bölgede sebep olduğu birçok yıkıma rağmen Gazze'de zayıf bir taraf gibiyiz ama bu savaşta kendini ancak Amerika'nın yardımıyla savunabilecek bir taraf olarak ortaya çıktık. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli kadın ve çocuk şehit olurken Amerika'da İsrail'e silah yardımını göndermeye devam ediyor. Bu durumda Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırısında şehit sayısı artarak Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 32 bin kişiye ulaştı. İnsan hakları konusunda sahte bir iddia sahip olan ve insan hakları konusunda ikili bir yaklaşımda Siyonist rejimin kayıtsız şartsız destekçisi olan Amerika, bu Siyonist rejime silah göndermenin yanı sıra Gazze şeridinde ateşkesi önlemek için de tüm gücünü kullanıyor ve bu bağlamda ateşkes kararlarının onaylanmasını da veto etmiştir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas soykırıcı rejimin Gazze şeridindeki şifa hastanesine saldırısını kınadı. Soykırımcı Siyonist rejim vahşetini tıp merkezlerine ve sağlık altyapısına saldırarak gösterdi. Bu rejim son işlediği suçunda pazartesi sabah erken saatlerde Gazze şeridindeki şifa hastanesine saldırdı ve bir grup Filistin'i şehit etmesinin yanı sıra bu hastanenin içindeki yüzlerce yerinden edilmiş kişi hastayı, gazeteciyi ve sağlık personelini kuşattı. İRİB Haber Ajansı'nın haberine göre Filistin İslami Direniş Hareketi pazartesi günü yaptığı açıklamada soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridindeki şifa hastanesine yönelik saldırısını kınarken uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in soykırımcı Siyonist rejime karşı uygun ve gerektiği önlemleri alamamasını bu işgalci rejimin Gazze şeridindeki soykırımın devamına yeşil ışık yakması anlamına geldiğini ifade etti. Hamas bir kez daha Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve diğer uluslararası kurumlara Gazze şeridinde kalan tıbbi sağlık tesislerinin desteklenmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu. Soğuk Kremci isimli Secim Şifa Hastanesi'ne saldırısını yanıt olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bu suçu insanlık dışı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak ilan etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de şehit sayısının 31.726 kişiye ulaştığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin dış politika yüksek temsilcisi Gazze şeridindeki insani krizle ilgili endişelerine dili getirerek bölgenin dünyanın en büyük mezarlığı haline geldiğini söyledi. Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumla ilgili Gazze savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancılık hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu içinde bir mezarlık değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Birliği ile işgalci İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması konusunun İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını bildiren Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin Gazze şeridi sakinlerine yönelik 7 Ekim 2023'ten başlayan saldırısını durdurmaya yönelik çabaları bugüne dek Amerika'nın kapsamlı desteği ve Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kötüye kullanması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin merkezinde 2 yaşın altındaki çocukların %28'inin ciddi derecede yetersiz beslendiğini duyurdu. Soğuk Kremci Siyonist Rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı ülkelerin tam desteğiyle Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatmıştır. Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde şehit sayısının 31.726 kişiye ulaştığını duyurdu. İranlı Gençler Güreş Milli Takımı Antalya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nı altın madalya ile tamamladı. İran Gençler Serbest Güreş Milli Takımı'nda 61 kiloda Şahbdad Hosravi, 74 kiloda Ali Razai ve 92 kiloda Amir Reza Deliri altın madalya kazandı. Grekoroman Güreş Milli Takımı'nda ise 72 kilogramda Ahura Boyre, 82 kilogramda Muhammed Arjamand, 87 kilogramda Muhammed Hadi Saidi altın madalya ulaşırken 60 kilogramda Abulfaz Dadmarz bronz madalya elde etti. Teknoloji milyarderi Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Amerikan İstihbarat Teşkilatı ile gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uyduran oluşan bir ağ kuracağı iddia edildi. Amerikan istihbaratından kaynaklar Elon Musk'ın uzay şirketiyle ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini söylüyor. Amerikan istihbarat servislerinde görevli kaynaklara göre SpaceX, Amerika'nın casus uyduları yöneten istihbarat teşkilatı Ulusal Keşif Bürosu ile 2021 yılında 1.8 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandı. SpaceX, Amerikan istihbarat ve askeri projelerinden son dönemlerde yüksek katılım gösteriyor. Son zamanlarda Pentagon, SpaceX gibi şirketlerle işbirliği kurarak kara kuvvetlerine desteklemeyi amaçlayan uydu sistemlerine yatırım yapmaya başladı. Kaynaklar ise programın başarılı olması durumunda Amerikan hükümetinin ve ordunun dünyanın her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde artıracağını söylüyor. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Savaşı'nda Starlink uydu bağlantısını kullanması ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Wall Street Journal, Şubat ayında programın amaçları ayrıntılandırılmadan bilinmeyen bir istihbarat teşkilatı ile SpaceX arasında 1,8 milyar dolarlık gizli bir Starshield sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Sözleşme alçak yörüngede sürü halinde çalışabilen, dünya görüntüleme yetenekleri taşıyan yüzlerce uyduya sahip güçlü yeni bir casus sistemini içeriyor. Bir sözcü, uydu ağ hakkında Ulusal Keşif Bürosu dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli çeşitli ve dayanıklı uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor yorumunda bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Filistin İslami Direniş Hareketi bu hareketin Gazze şeridinde ateşkes sağlamasına ilişkin talep ve planlarını vurguladı başlığı altında. Hamas liderlerinden Usame Hamdan ateşkes görüşmeleri sırasında Hamas'ın düşmanlıklarından durdurulmasını, göçmenlere geri dönmesini, insani yardım sağlamasını ve Gazze şeridinin yeniden inşasına başlanmasını talep ettiğini söyledi. Hamdan, Hamas'ın son ateşkes teklifinin düşmanın reddedemeyeceği kadar gerçekçi olduğunu da sözlerine ekledi. Hamas yetkilisinin sözlerine göre, bu planda esirler meselesine ve işgalci güçlerin Gazze'den çekilmesine ilişkin spesifik ayrıntılara yer verilmiştir. Hamdan, Hamas'ın Gazze'ye yönelik savaşta hala Siyonist rejimin ve bu rejimin destekçisi Amerika'nın cevabını beklediğini belirterek şunları kaydetti. İşgalci rejimin kabinesi içinde çelişkilere ve itiraflara tanık oluyoruz. Hamas'ın bu üst düzey üyesi şunu da söyledi. Arabulucularla yaptığımız tüm temaslarda Gazze'ye yönelik savaşın ve saldırganlığın devam etmesinin önlenmesinde ısrar ettik. Geçtiğimiz günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Kahire'de Gazze için ateşkes görüşmeleri yapılmış ancak görüşmeler Siyonist rejim ve Amerika'nın aksamaları nedeniyle bir sonuca varamamıştır. Filistin'e direniş gruplarının ateşkes planı ve talepleri oldukça açık olup bunun en önemli kısmı Siyonist rejim ordusunun askeri saldırılarının durdurması ve Gazze'den çekilmesidir. Hamas yetkilileri tutuklu değişiminin ancak Gazze'ye yönelik askeri saldırının kapsamlı bir şekilde durdurması ile mümkün olacağını vurguluyor. Hamas hareketinin liderlerinden Mahmud Mardavi daha önce Siyonist rejimle herhangi bir anlaşmanın 5 temel şartı olduğunu vurgulamıştı. Mardavi 5 ana koşulun ateşkes Gazze'den çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü, ablukanın kaldırılması, vatandaşlara yardım ve esirlerin onurlu değişimine içereceğini sözlerine ekledi. Göçmenlerin geri dönüşü konusu da Hamas'ın Gazze'deki tüm mültecilerin geri dönüşüne yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine dayanarak bunun uygulanmasında ısrar ettiği temel konulardan biridir. Birkaç aşamada planlanan esir değişimi Hamas hareketinin ateşkes müzakerelerindeki taleplerinden biri oldu. Gazze'de son aylarda ve 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan Aksa Tufanı operasyonunun ardından yaşanan gelişmeler, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığını bir kez daha ortaya koydu. Siyonist ordunun savunmasız Filistin vatandaşlarına yönelik saldırıları artarken, bu saldırılarda hastaneler, okullar ve ekonomik altyapı da hedef alındı. Ancak bu durumda Filistin'e direniş grupları harekete geçerek Siyonistlere geri çekilmeyi zorlayarak önemli bir başarı elde etmeyi başardılar. Siyonist rejim ordusunun yenilgi ve başarısızlıkları ve savaşın devam etmesi nedeniyle işgal altındaki topraklarda yaşanan itirazlar üzerine bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes görüşmeleri sürecine girdi. Bölgenin şartları ve Gazze'deki gelişmelere göre Amerika'nın da desteğiyle Siyonistler ateşkes görüşmelerine kötü kullanmaya çalışıyor, ancak Filistinli gruplar şartların farkında olup hedeflerinin peşinde koşuyor ve ateşkesin temel şartı da bu. Ateşkesin uygulanmasının Filistin ve Gazze halkının meşru taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu biliyorlar. Son yıllarda Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler kararlarının ve anlaşmalarının hiçbirine uymaması, Hamas ve diğer Filistin'e direniş grupların ateşkesin uygulanmasına yönelik hedeflerini belirlemesine ve bunun karşı tarafça uygulanmasının garanti altına alması istemelerine neden oluyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Putin'in Rusya başkanlığı seçimlerindeki kesin zaferi üzerine. Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu, bu ülkenin mevcut devlet başkanı Vladimir Putin'in 6 yıl daha Rusya'nın başkanı olmak için oyların %87.32'sini kazandığını açıkladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre bu seçime katılım oranı %70'in üzerinde gerçekleşti. Yeni Halk Partisi'nden Duma Meclisi'nin şu anki üyesi olan 40 yaşındaki Vladislav Duankov, Devlet Duması üyesi ve Liberal Demokrat Parti Başkanı, 56 yaşındaki Leonid Stasky ve 75 yaşındaki Nikolay Rusya Komünist Partisi'nin milletvekili Haritonov, Putin'in bu seçimlerdeki ana rakipleriydi. Bu üç adayın her biri %3 ila 4 arasında oy aldı. 2020'de Putin ilk kez ve 4 yıl süreyle Rusya Federasyonu'nun başkanı oldu. Daha sonra 2004 yılında tekrar seçilerek 2008 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bundan sonra 2012'den 2024'e kadar Rusya'nın devlet başkanı oldu. Putin bu zaferle birlikte 6 yıl daha Rusya'nın başkanı olacak. Putin'in Rusya başkanlığı seçimlerindeki zaferinin ardından gazetecilere verdiği demişti, bu seçim sonucunun Rus toplumunun sağlamlaşmasına ve güçlenmesine olanak sağlayacağını söyledi. Hayatını kaybeden muhalefet lideri Alexei Navalny'nin destekçilerinin çaresi üzerine kendisine karşı düzenlenen gösterinin seçim sonuçlarına hiçbir etkisinin olmadığını vurguladı. Putin ayrıca Amerika dahil Batı'da demokrasinin olmadığını, Rusya'daki seçim sisteminin Amerika'ya göre daha şeffaf olduğunu söyledi. Alexei Navalny'nin destekçilere Vladimir Putin için açıklanan oy sayısının gerçek olmadığını öne sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova ise yurt dışındaki Rus büyükelçiliklerinde sayısız seçmenin varlığına atıfta bulunarak şunları yazdı. Oy vermeye geldiler ve Batı'nın tüm tehditlerine rağmen ülkeleri Rusya'nın kendilerine sunduğu fırsatı kullandılar. Vladimir Putin'in 2024 Rusya başkanlığı seçimlerindeki zaferi seçim öncesi anketlere göre tahmin edilebilirdi, ancak bu zaferi anlamlı ve önemli kılan ilk etapta Putin'e oy miktarıydı. 2018 Rusya başkanlığı seçimlerinde Putin Rusya'daki oyların %76'sını kazandı. Böylece bu oyların Putin açısından bir rekor ve referandum olduğu görülüyor. Şimdi aradan 6 yıl geçtikten sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Batı'nın Rusya güvenli kapsamlı ve benzeri görülmemiş yaptırımların 3. yılında Putin'in oyların %87'sinden fazlasını kazanması, Batı'nın ona karşı propagandasının sonuçsuz kaldığını, aynı zamanda Rus halkının Putin'e olan güveninin de önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Rusya'nın baş düşmanı olan Amerika, bu ülkenin başkanlığı seçimleri öncesinde bu seçimlerin yapılma sürecini aksatmak amacıyla mücadele eylemleri gerçekleştirmek ve Vladimir Putin'e karşı medya ve propaganda savaşı yoluyla yoğun çaba harcamıştır. Ancak Rusların Putin'e verdiği oy bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını gösteriyor. Vladimir Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak iktidara devam etmesine bu ülkenin son 20 yıldaki gelişmelerinde çok önemli bir rol oynadığı kesindir ve en azından 2024 başkanlık seçimlerindeki zaferi ve iktidarının 2030'a kadar devamı dikkate alındığında dünyanın en büyük ülkesinde kilit rolünü oynaması da bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik kapsamlı ve benzeri görünmemiş yaptırımlara dikkat alındığında Putin, Rusya'nın sorunlarını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bu röportajımızda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Ramazan ayının duaları ve özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun.
Bu konuyla ilgili Ramazan ayının duaları, özellikle bu duaların özelliklerinin neler olduğunu size sormak istiyoruz. Nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecme'in minel an ila kıyami yevmiddin. Değerli Müslümanlar, elbette Ramazan başlı başına ibadetlerin en yoğun yaşandığı, en fazla duyguların dini yaşamak için odaklandığı bir zaman. Yani bu zamanda elbette bunu boş geçirmek, böyle atıl geçirmek çok da uygun değil. Neden? Peygamberimizin buyruğuna biz müracaat ederek zaten Ramazan'la ilgili konuşmalarımızı orada değerlendirmişiz. Peygamberimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem elbette başlarken, Ramazan'ı anlatmaya başlarken rahmet ve bereket ayı diye başlamıştır. Ve bunun içerisinde mutlaka biz ibadet hadisesi yılın 12 ayının her günü biz Müslüman olarak ibadet etmek mecburiyetindeyiz. Ama Ramazan'da bu oruç tutmakla sınırlı kalmamalı. Yalnız yani aç kalmakla, susuzluk çekmekle, bazı işleri yapmamak ile sınırlı kalmamalı. Bunun yayılması, bunun genişlemesi, bunun boyut kazanması gerekir ki biz bu rahmet ve mağfiret ayından tam manası ile faydalanabilelim. Ki bu da namazla birlikte, gündelik namazlarımızla birlikte, sünnet namazlarla beraber, ki Ramazan'da dua kitaplarına müracaat ettiğimizde bir defa Ramazan'ın birinden son gününe kadar 1000 rekat sünnet namazı kılmak durumundayız. Ramazan'a hastır bu. Her gece 20 rekat kılma kaydı ile Ramazan'ın 20. gününe kadar her gece farz namazların dışında 20 rekat sünnet namazı kılmalıyız. Ramazan'ın sünneti adıyla. Bu cemaatle kılınmaz. Bu ferdin kendisinin kılması gerekir. Her mükellef insan, yani her oruç tutmak ile, ibadet etmekle sorumlu olan her insan Ramazan ayında bu sünnet namazları kılmalıdır. Onun haricinde de daha değişik sünnet namazlar tavsiye edilmiştir imamlarımız tarafından. Bunu bazı okuyamayanlar, ezbere bilemeyenler ayetleri ve sureleri onlar yapamayabilir. Ama bu 20 rekatlık namaz herkes tarafından yapılabilecek bir ibadet türüdür. Çünkü 2 rekat namaz kılınır, Fatiha ve İhlas'la aynı sabah namazları gibi kılınıp bitirir ve Ramazan'ın her gününe ait namazın dışında da özel dualar vardır. Gündelik dualar vardır. O dualarla da Allah-u Teala'ya yalvarmalı, yakarmalı, günahlarımızın affını dilemeliyiz, orucumuzun makbul sayılmasını istemeliyiz, ibadet ve kulluğumuzun beğenilip kabul görmesini istemeliyiz ve bunları yapar isek, bunları yerine getirirsek hedefe ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Nitekim Ramazan'la ilgili her gününe ait dualar var ki ilk günün duası Allahümme ec'al siyami fihi siyamet saimin diye başlar. Ya Rabbim benim tuttuğum bu orucu hakikaten senin amaçladığın, senin razı olduğun, hoşnut olduğun insanların orucunun seviyesinde kabul et. O boyuta getir diye yakarırız her gün için böyle periyodik dualar vardır. Bu duaları mutlaka okumalıyız. Ki bu da dua kitaplarında Mefatihul Cinan denilen Şeyh Abbasi Kummi rahmetlinin hazırladığı ve yayınladığı her evde bulunan o dua kitabı içerisinde Ramazan'a ait bu dualar ve daha geniş dualar mevcuttur. Her gün ayrıca okumamız gereken Ramazan'a has okunması gereken bir dua da vardır ki bunu öyle geçmişten adet edinmiş, bir gelenek haline getirmişiz. Ya Aliyyü, ya Azim, ya Gafuru, ya Rahim diye başlar ve uzun uzadıya bir duadır. Bu dua Allah-u Zülcelal ve İkram'ın yücelik özelliklerini, büyüklük özelliklerini anlatırken Allah-u Teala'dan neler isteyeceklerimizi de sıralıyoruz. Ayrıca da gündelik namazda, gündelik dualarda da Ramazan'ın kendisinin makbulluğunu temin etmek için, Ramazan'ı hakkıyla yerine getirebilmek için, Ramazan'da yapılması gerekenlerin hakkını verebilmek için Allah-u Teala'dan o duaların içerisinde yardım diliyoruz. Allah-u Teala'dan bize rahmetini bağışını göndermesini istiyoruz. Örnek vereyim. 4. günün duasında çok ilginç olan, üzerinde böyle kitaplar yazılabilecek bir cümle vardır. Mesela Allahümme azikni fihi halavete zikrika. Ya Rabbim bu Ramazan'da seni anmayı, seni zikretmeyi, seni sürekli hatırlamanın tadını, lezzetini bize tattır diye Allah-u Teala'dan dilekte bulunuruz. Onun için zaten duanın kendisi Allah-u Teala'yı çağırmaktır. Allah-u Teala'ya seslenmektir. Ondan daha büyük, ondan daha kudretli, daha güçlü bir varlık olmadığı için bütün hepimizi onun yaratmış olduğu için ve ibadetlerimizin bütününde de Ramazan'da olsun, namazlarımızda olsun, humsumuzda, zekatımızda olsun, hac farizasını yerine getirişte olsun, niyet ederken deriz ki gurbeten ilallah. Allah'a yakın olmak niyetiyle yapıyorum bu işi diye söze başlarız. Yani bizim hedefimiz, amacımız, gayemiz Allah'a kulluk etmek ve kullukta da hedefe ulaşmak. Onun için Allah-u Teala ezanlarımızda da zikrederiz Allahu Ekber diye. en büyük varlık Allah-u Teala'dır. Biz ondan dilekte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Yani Allah'ı çağırıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbim, bizim orucumuzun hakkını verebilmekte, orucumuzun tutulmasında, orucun özelliklerini yaşatabilmekte, yaşayabilmekte sen bize yardımcı ol. Duanın esas esprisi ve manası budur. Bunu hem yaşayacağız, yani orucun hakkını vereceğiz, orucu hakkıyla tutacağız, yoksulları düşüneceğiz, paylaşmasını bileceğiz, kırıcı olmayacağız, tatlı dilli, güler yüzlü, böyle hoş hareketler içerisinde bulunacağız. Bu toplumda, sosyal ilişkilerde, insani münasebetlerde gücümüzün yettiği oranda sinirlenmeden, kızmadan, öfkelenmeden, kimseyi kırmadan, incitmeden yumuşak ve kibar olmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz, özen göstereceğiz, sabırla özen göstereceğiz ki orucun hakkını eda edebilmiş, yerine getirmiş olabilelim. Onun için ve bunun yanında Allah-u Teala'dan da dileklerimizi, isteklerimizi herhangi dille yaparsanız yapın. İlla Arapça olması ya da bir, her insan kendi dilinde Allah-u Teala'ya yakarabilir, yalvarabilir, ondan dilek ve istekte bulunabilir. Ama kitabımızın dili, peygamberimizin dili, imamlarımızın dili Arapça olduğu için elbette Arapçayı da bilmeliyiz. Arapçayı da öğrenmeye gayret etmeliyiz ki orijinalinden ne dediğimizi iyi anlayabilelim. Ama bunu başaramıyor isek yine kendi dilimizde, hangi dilde olursa olsun, Allahu Zülcelalü vel İkram yürekleri, düşünceleri, gayeleri çok iyi bildiği için her dilde Allah'a yalvarır, yakarırız, yalvarıp yakarabiliriz. İnsanlarımıza dua edelim. Komşularımızın sağlığına, milletimizin varlığına, mutluluğuna, huzur bulmasına, saadet elde etmesine dua etmeliyiz. Bencil, duada bencil davranmak asla doğru değildir. Allah-u Teala birbirini seven, birbirine iyi niyet ve dilekler besleyen, iyi dileklerde, dualarda bulunan insanları sever. Biz de orucun içerisinde o dua ederken hem gündelik, o periyodik dualarımızı yerine getirirken kendi kabiliyetimiz ortamında, kendi kabiliyetimiz çerçevesinde dilimizle Allah-u Teala'dan da dilekte bulunmalıyız. Namazlarımızın kabul edilmesini, inançta daha ileriye gidebilmemizi, inançta, inancı harekete dökmede daha ileriye gidebilmemizin yardımını, desteğini Allah'tan istemeliyiz. Allah-u Teala başarı nasip eder, mutluluk verir ve dünyevi streslerden, dertlerden, kederlerden, problem ve sıkıntılardan da bizleri kurtarır. Amin. Allah-u Teala'dan bu mübarek günler içerisinde bütün İslam alemine huzur, sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. İslam'ın özünü yaşayabilmesini Allah-u Teala'dan bize nasip etmesini istiyorum. Ve Ramazan'ın hakkını verebilmeyi bütün herkese, bütün inananlara nasip etmesini istiyorum. Oruçtan, ibadetten uzak kaçanlara da hidayet kapısını açmasını, onları da hidayet noktasında başarıya ulaştırmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah-u Teala başarılar nasip etsin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşili ile konuştuk. Mübarek Ramazan ayının dualarının faziletiyle ilgili bugün sohbetimizde sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin insan haklarının ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının siyasi ve araçsal olarak kullanılması, Amerika'nın dış politikasının gerçeğinin bir parçasıdır ifadesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani'nin sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Amerika'nın bölgedeki dış politikasını eleştirdi. Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Amerikalı yetkililer İran'da insan haklarına ilişkin propaganda makinelerini harekete geçirerek Washington'un Gazze ve Batı Şeria'da mazlum Filistin halkına yönelik soykırma ve toplu katliamlara suç ortaklığını arındıramayacaktır. İnsanlık vicdanı ve dünya kamuoyunun gözünde Siyonist rejimin donatılması ve silahlandırılmasına katılması nedeniyle insan haklarını ve insani kanunları ihlal etmesinin başlıca suçlusudur. Bu ülkenin Filistinlilere yiyecek, sağlama ve gönderme çabalarındaki gösterişli ve ikiyüzlü davranışı, Amerika'nın Siyonist rejimin savaş suçlarına tam destek verdiği gerçeğini ortadan kaldıramaz. İnsan haklarının ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının siyasi ve araçsal olarak kullanılması Amerika'nın dış politikasının gerçeğinin bir parçasıdır.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde medya kaynaklarının Türk siyasi ve güvenlik heyetinin güvenlik konularında istişarede bulunmak ve terörle mücadele amacıyla Irak'a gittiğini bildirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'ta mevkidaşı Fuat Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihbarat Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Kararoğlu da katıldı. Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı Irak ziyaretinde terörle mücadele, sınır güvenliği ve enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını ve fikir alışverişinde bulunacağını açıklamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı temsilcileri ziyaretle ilgili olarak basın açıklamasında bildiğiniz gibi geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir güvenlik toplantısı yapılmıştı. İkinci toplantı ise Irak'ta yapılacak. Bu toplantılarda güvenlik konuları, askeri işbirliği ve terörle mücadele ele alınacak. Ankara görüşmesinde PKK'nın her iki ülke içinde ortak tehdit olduğu vurgusunda bulundu. Türk yetkililer, Türk komutanların sınırın diğer tarafında yaptığı toplantı Pençe Kilit Operasyonu alanında gerçekleştirildi. Irak yetkililerle yapılan bu toplantıda Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ve Irak vatandaşlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler de ele alındı. İşbirliği ve koordinasyona yönelik bu tür toplantılar bundan sonra da devam edecek açıklamasında bulundu.
Hemşehri gazetesinde Siyonist rejimin başbakanlık ofisinin Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin şartlarını mantıksız olarak değerlendirmesini ve kabul etmemesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İşgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni tutumu hala temelsiz taleplere dayanıyor ifadelerine kullandı. Netanyahu'nun ofisi müzakerelerin başarısızlığından Hamas hareketini sorumlu tutma çabalarının devamında Hamas'ın taleplerini mantıksız bularak bu konuda savaş kabinesine bilgilendireceklerini bildirdi. Bugüne kadar müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından işgalci rejimin kabinesinin sorumlu tutan Gazze şeridindeki Siyonist tutukluların aileleri Tel Aviv yetkililerinden Hamas'ın şartlarını kabul etmesini ve çocuklarının serbest bırakılmasını talep ederek Netanyahu ve savaş kabinesinden esir değişimi anlaşmasını reddetmemelerini istiyoruz dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarınızı ayrıca Tarım Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su depoları ve İran'daki tarihi ambarlar konusuna kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere önceki sohbetimizde ambar veya su depolarının üstü kapalı bir havuz olduğunu ve su depolamak için genelde yer altına inşa edilen yapılar olduğunu belirttik. Su sorunu olan ve çöl bölgelerinde ambar genelde yağmur suları veya mevsimsel nehirlerle dolardı. Ayrıca ambar genelde İran'ın Yezd, Kaşan, Minab ve Lar kentleri ve Fars ile Hormuz kanallarının güneyinde yerleşim alanlarının bariz yapılarındandır. İran'ın en eski ambar örneklerinden M.Ö. 2000 yıllarına ait Çoğa Zembil yakınlarında olan ambara değinebiliriz.
Yine İran'ın en eski ambar örneklerinden bir diğeri ise Hicri 4. yüzyılına ait olan ve İran'ın güneyinde Fars ilinin sınırları içinde olan antik İstar kentinin 3 kalesinden birinde Fena Hüsrev olarak bilinen Asüdüd Devle Edilimi tarafından inşa edilen ambardır. Bu ambar suyu derin vadi üzerine inşa edilen bir barajdan sağlanır. Ve yılda 1000 kişinin kullanımı için yeterli olurmuş. Bu arada Tahran'da Hicri 5. asrın ilk yarısında inşa edilen ve Safevi kralı Tahmasp tarafından onurlanarak tekrar kullanıma açılan Seyyid İsmail ambarına da değinebiliriz.
Yezd ilinde en az 100 ambar kendi döneminin özel mimari tarzları ile madgir olarak bilinen hava kanalları, mahzen büyüklüğü ve basamakları ile mevcuttur. İran'ın Yezd kentinde Çahar Menar olarak bilinen Bağ-ı Devlet-Abad kompleksi, Zend Hanedanı döneminde Muhammed Taki Han Bafkı tarafından inşa edildi. Bu abambar Pehlevi döneminin sonlarına doğru yıkılmaya yüz tuttu. Fakat inkılabın ardından restore ve tamir edilerek günümüzde Yezd kentinin turizm kutuplarından biri olarak yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Devletabad bahçesi abambarı daire şeklindedir ve iki taraflı kerpiçten yapılan dört batgir ve yuvarlak bir tavana sahiptir. Abambaran tüm bölümleri bahçenin dış tarafında inşa edilmiştir. Böylece mahzene su akma ve temizleme işlemleri sırasında bahçe ahalisi rahatsız olmazlar. Abambaran mahzene 8 metre çapında ve 10 metre derinliğindedir. Şirkuh'tan kaynaklanan ve abambaran suyunu temin eden Devletabad kanatı ise bu bahçenin altından geçiyor.
Abambarların kendine has yapı ve mimari tarzı vardır. Zira yapıyı inşa edenler çok titiz hesaplar ve inceliklere, örneğin suyun taban ve yapının duvarlarına olan basıncı, su debisi, bina izolasyonu, hava dolaşımı ve suyun kirlenmemesini sağlamak gibi konulara dikkat ediyorlar. Bu arada ambarların dış cephesi ve güzelliği, özellikle de giriş kapıları, girişlerin üstüne yerleştirilen kitabelerde yazılacak anlamlı şiirlerin seçilmesi, bu yapıların etrafında yaşayanların özellikleri ve ruh haletleri ile yakın ve güçlü bağları olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Ababanların doldurma dönemi ise Aralık ayından Şubat ayına kadar, yani kışın yoğun olduğu dönemdir. Yani tarımın yapılmadığı ve suyun depolanabileceği dönem. Böylece su bir yıl boyunca ambarda depolanabilirdi. Suyun bozulmaması ve kokmaması için mahzenin üstünden suyun içine kaya tuzları atılırdı. Suyun hareketsiz olması nedeniyle kaya tuzunun tümü erimez ve zaman aşımıyla mahzenin dibinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde koyu tuzlu su oluşurdu.
Bu yüzden mahzenin su musluğu tabandan 1 metre yükseklikte yerleştirilirdi. Böylece mahzenden su alınırken tuzlu su ile karışmazdı. Mahzenin suyu da bitince tekrar doldurulması için mahzenin dibindeki tuzlar temizlenir. Böylece mahzen yeni su ile doldurulurken tuzlar suda erimez ve suyu tuzlu hale getirmezdi. Abambarların çok derin olan mahzenlerinin dibini temizlemek için çok zor ve meşakkatli bir çalışma gerekliydi. Bu yüzden sıradan insanların işi değildi. Çok güçlü kollar ve motivasyon gerektirirdi. Her iki özellik de kentin pehlivanlarında mevcuttu. Bu yüzden genelde abambarların yanında muhakkak pehlivanların antrenman yaparak güreştiği bir zorhane de bulunurdu.
Abambarlara kullanım açısından iki gruba ayırabiliriz. Mahallelerde, kervansaraylarda ve köylerde kervanların yol üzerine tek bir bina olarak inşa edilen abambarlar ve evlerin içinde ya da özel insanlar için özel mekanlarda inşa edilen özel abambarlar. Kent ve köy abambarların yanında genelde cami, kervansaray, hamam veya yolcuların dinlenme mekanları gibi bazı binalar inşa edilirdi. Bu mekanlardan bir diğeri de buzdolabı gibi işlevi olan ve her mahalle kasaplarının etlerinin bozulmaması için etleri orada tutan bir havuzhane bulunurdu.
Abambarlar kamu binaları olarak İran'ın medeniyet ve kültüründe özel bir öneme sahiptir. Vakıf İran'da eski bir gelenektir. Buna esasen İnsanlar kendi menkul veya gayrimenkullerini özel bir kişi veya kuruma bağışlayarak gelirlerini özel bir yere harcıyorlar. Vakfetme geleneği İran tarihi boyunca ulusal ve İslami bir kültür olarak kentler ve köylerde, bazen de kurak çöllerin kalbinde önemli coğrafi unsurlar oluşturmuştur. Devletlerin halkın büyük kesiminin ihtiyaçlarını sağlama konusuna kayıtsız kaldıkları eski dönemlerde vakıf kurumları her zaman halkın ihtiyaçlarına uygun oranlarda çalışmalar gerçekleştirmiş, hala ülkenin dört bir yanında kalıntıları göze çarpan güzellikler yaratmıştır.
Hüseyin Meserret, Yezd kültür ve tarihi konusunda bir araştırmacı olarak Yezd Veziri Kütüphanesi'nin el yazmalı bölümün sorumlusudur. Meserret bu konuda şöyle diyor: Ab ambarlar inşaatı çeşitli zamanlarda iyi bir fikir ve bir kültüre yorumlayabiliriz. İnsana halkın suyunu sağlamak için ab ambarların dibinden suyu yukarı taşıyarak sokak kenarlarında sakkahane ve sengaplarda ve yoldan geçen ve güçsüzlere su temin ettiren bir köydür. İran'ın geleneksel mimarisinde cadde ve sokaklarda ahali ve mahalle etrafına su sağlayan küçük alanlara sakkahane, ayrıca Türk hamamlarındaki kurnaya benzer taştan yapılmış büyük kaplara da sengap, yani içinde su bulunan taş demirmiş.
Hüseyin Meserret, vakıf binaların yapımı ile ilgili belirli geçmiş hakkında da şöyle diyor: Gönülleri yaralayan acı Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ile yarenlerinin susuz kalmasının İran Müslüman halkının yaşamındaki etkisi nedeniyle bazılarının sakka olarak Hüseyin'i matemcilere su ulaştırma görevini üstlenmeleri, matem grupları ve halka su vererek Yezid'e lanet göndermelerine sebep olmuştur. Bu düşüncenin sonuçları İran Müslüman halkının dini inancında hala mevcut olması nedeniyle özellikle de Ab-ı Anbar gibi su ile ilgili binaların yapımı dikkat çekiyor. Abambarların vakıf namelerinde ve birçok kitabede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın anısı ve onun susuzluğuna, özellikle de Kerbela çölü ve Aşura gününe çok değinilir.
İran'da çeşitli abamalıların vakıf nameleri yapanlar ve vakıfçıların kendilerini sadece bu gibi yapılar inşa etmekle sınırlamadıklarını gösteriyor. Örneğin bazı hayırseverler, yaşlı kadın ve erkekler veya basamakları inip çıkamayanlar için bazı mekanlar belirleyerek belirli bir ücret karşılığında bazılarının onlar için abamalılardan serin su taşımalarına karar verdikleri biliniyor. Testi satın almak için vakıfların da bir diğer örneğidir. Örneğin bazı vakıfçılar abambalılar mütevellisine her yıl bir miktar para vererek çocuklar tarafından kırılan her testi yerine yenisinin satın alınmasını istiyorlardı.
Kaya tuzu almak da diğer bir çeşit vakıftı. Tabii ki bu da abambarda depolanan suyun kokmaması ve bozulmaması içindi. Abambar yapımı her zaman hayır niyetiyle gerçekleşmiştir. Yapımını başlatan kişi tüm insanların, ister Müslüman olsun ya da olmasın, ondan yararlanması ve kendisine hayır duada bulunmasını dilermiş. Yezd kentinde Müslümanlar ve Zertüşlerin en iyi dayanışma ve işbirliğinin örneği ise ab ambarların inşaatı, kullanılması, temizlenmesi ve doldurulmasıdır. Yezd kentinde neredeyse tüm ambarlar vakfedilmiştir ve kentin hayırseverleri ise sahip oldukları ekonomi, siyasi ve sosyal konumları itibariyle bu yapıların inşaatına ve çalıştırılmasına katkıda bulunuyorlardı.
Son söz olarak eskiden bir bina veya abambar yapanlar veya vakfedenlerin birçoğu evlat veya erkek çocuğu sahibi olmayanlardı. Böylece bir bina inşa edip vakfederek kendi soyadlarını yaşatmaya çalışırlardı. Başka bir ifade ile insanlar abambar yapımı veya vakfedilmesini bir insanın soyunun devam etmesi olarak algılıyorlardı. Yezd kentinin yakınlarında olan Meybud'da Ali Ekber Abambar'ı, yine Yezd kentinde Bibi Fatıma Golşen Abambar'ı ve Havvi Teyyebe Abambar'ı ise bu cümledendir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tarım Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tefsirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugün yine geçen bölümün devamında Yüce Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Yüce Allah'ın sıfatlarını tanırken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biri Allahu Teala'yı, mukaddes zatını mahluklarla kıyaslamamaktır. Çünkü gerçekte hiçbir şey Allah'a benzemez. O zaman Yüce Allah'ın sıfatlarını tanımanın ilk şartı Allahu Teala'nın mukaddes zatından mahlukatın sıfatlarını arındırmak ve onun varlık aleminde hiçbir şeye benzetmemektir.
Gerçekte insanoğlu her zaman maddi cisimler ve mahluklarla karşılaşmıştır. Öyle ki bu mahluklar belli bir zaman ve mekana tabidir ve yine belli şekillerde ve kalıplarda görünür. Oysa Allah Teala'nın ne cismi söz konusudur ne de zaman ve mekan kavramları ile sınırlanabilir. Allah Teala tüm zamanlara ve mekanlara musallattır ve her açıdan sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda çok güzel bir tabir kullanarak şöyle diyor: bizim Allah'ın sıfatları konusunda yardımından yararlandığımız kavramlar Allah Teala'nın sonsuz varlığını asla yansıtamayacak sınırlı aynalar gibidir. Fakat bu durum bu konuda aklın çeşisini geçersiz saymamızı gerektirmez. Bizim aklımız Allah Teala'nın sıfatlarını idrak edebilecektir ama sadece gücü yettiği noktaya kadar. İnsanın Sübhanallah'ı tanıma misali iki elini denin suyuna batıran ve bu sudan içmek isteyen insanın misaline benzer. Gerçi bu insan bu sudan doymak ister. Fakat bu denizden iki avucuna sığdığından daha fazla su alamaz. Anlamı tabataba'dan anlaşıldığı üzere insan aklı sınırlı bir ölçüde Hak Teâlâ'nın sıfatlarını idrak edebilir. Ama ilahi sıfat ve zatın köküne inemez. Vallahi hakikatine olduğu gibi kavrayamaz. Şimdi bu kısa açıklamanın ardından Yüce Allah'ın bazı sıfatlarını gözden geçirelim.
Allah-u Teala'nın bir sıfatı, canlı ve hayat sahibi anlamına gelen hay sıfatıdır. Bilindiği üzere ancak idrak ve faaliyeti olan bir mahluk, hayat nimetinden yararlanabilir. Hay sıfatı hem Yüce Allah hem mahlukları hakkında kullanılır. İnsan ve hayvan gibi doğal mahluklarda hayat, gelişme, yetişme, üreme, cezbetme, def etme, his ve hareket gibi durumlarla beraberdir. Bir başka tabirle tüm bunlar canlı mahluklarda hayat belirtileridir. Ancak bundan önce de beyan edildiği üzere, ilahi zat tüm bu fiillerden bağımsız ve arınmıştır. Kuşkusuz hayat tüm mahluklar için aynı derecede değildir. İnsanlarda hayat, hayvanlar ve bitkilere kıyasla daha mükemmel derecelerdedir. Örneğin, küçük bir hayvan veya haşere canlıdır ve cüzi hareketi de vardır. Fakat hayatın daha düşük mertebelerinde yer alır. Oysa bu tür canlılarla kıyasla insan güçlü idrak ve düşünme ve icat gücüne sahiptir ve en zorlu ilmi ve zihni meseleleri analiz ederek çözebilir, böylece hayatın daha yüksek derecelerine ulaşabilir. Ancak Yüce Allah konusunda hayat kavramı mahlukların canlı olmasından farklıdır ve çok daha yüce bir hakikati yansıtır. Kur'an-ı Kerim birçok ayette hay sıfatını kullanmıştır. Örneğin Bakara suresinin 255. ayetinde şöyle buyurulmakta: Allah ondan başka tanrı yoktur. O haydir, kayyumdur.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın hayatı hakiki hayattır ve hayatını başka kaynaktan kazanan başka canlı mahluklara benzemez. Bu mahluklar sınırlı bir zaman içinde canlıdır ve hayatını kaybedince ölür. Oysa Allah Teala konusunda durum farklıdır ve her daim canlıdır. Nitekim Furkan suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız: Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Demek ki mükemmel ve hakiki hayat, ölümden bağımsız olan ve ezelden ebediyete dek süren bir hayattır. Dolayısıyla sonu ölümle sonuçlanan insanların ve hayvanların hayatı hakiki hayat değildir.
Yüce Allah canlı kalmak için başkasına muhtaç değildir. Allah-u Teala hayatını başka bir canlıdan miras almamış, bilakis cansız ve ölü mahluklara ruh ve hayat kazandırmıştır. Allah-u Teala'nın zatıyla ilgili hayat anlamı, diğer ilahi sıfatlar gibi onun zatının bir parçasıdır ve bu hayata zeval yoktur. Sözün özü, Allah-u Teala hayatın en yüksek mertebesine sahiptir, asla ölmez, bilakis başka mahluklara hayat verir.
Kur'an-ı Kerim ve dini kaynaklarda çok önemsenen ve üzerine vurgu yapılan Yüce Allah'ın bir başka sıfatı ilmi ve bilgiliğidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendi ilmine işaret ediyor ve bu ilmin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin Bakara suresinin 231. ayetinin sonunda Allah Teala'nın her şeyi bildiğini okumaktayız. İslam öğretilerine göre Yüce Allah her şeyi bilendir ve varlık aleminde hiçbir şey onun biliminin dışında değildir. Allah Teala geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilendir ve hiçbir mahluk onun gözünden saklanamaz. İnsanların sınırlı bilimi de Yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız bilimine bir hüzmesidir.
Kuşkusuz biz insanların bilimi bir takım eksiklikler ve kusurlarla beraberdir. Bizim bilgimiz çok sınırlıdır ve bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında denizde bir damla gibidir. Yine bizlerin öğrendiği bilimler bazı araç ve gelişlerin yardımıyla elde ettiğimiz bilimlerdir. Bu bilimlerin bazıları da sürekli değişmektedir. Oysa ilahi ilim her türlü kusur ve kısıtlamadan uzaktır. İlahi ilim mutlak ve sınırsızdır ve hiçbir araca, gelece bağlı olmadığı gibi ezelden ebediyete dek vardır. Gerçekte herhangi bir mahlukta görünen her türlü kemal de Allah-u Teala'dan kaynaklanır. Bunu bağışlayanın kendisi mükemmel olması gerekir. Bir başka ifadeyle mahluklarına bilim ve ilim veren birinin kendisinin cahil ve bilgisiz olduğu asla düşünülemez. Demek ki bazı mahlukların bilgeliği aslında onları yaratan Allah-u Teala'nın bilgeliğini yansıtır.
Yüce Allah'ın geniş bilim ve bilgeliğinin bir başka delili varlık aleminde tüm mahlukları ve tüm olayları bilmesidir. Kuşkusuz her yerde ve her zaman var olan bir varlık doğal olarak her şeyden haberdar ve her şeyi bilendir. Nitekim belli bir zaman veya mekanlı sınırlı olan bir varlığın her şeyden haberdar olması mümkün değildir. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Düşünün ki küçük bir odada oturuyor ve sadece bir delikten dışarıyı seyredebiliyoruz. O sırada odanın yanından bir tren geçtiğini düşünün. Biz bu delikten baktığımız için her an sadece bir vagonu görebiliyoruz. Fakat eğer birileri bu odanın çatısında oturuyorsa ve oradan bakıyorsa trenin tümünü aynı anda hareket halinde görür. İnsanın geçmişi ve geleceğine yönelik konumu da küçük bir odada bir delikten uzun bir trene bakan kişinin durumuna benzer. Oysa Yüce Allah daha yüksek bir noktadan tüm varlık alemine bakandır ve O varlık aleminin tümünü yaratan yegane Allah'tır ve bu yüzden hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması O'nun zatı için geçerli değildir. Allah Teala tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda vardır ve bu yüzden geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte olup biten her şeyden haberdardır.
Öte yandan eğer varlık alemine şöyle dikkatlice bakacak olursak, bu aleme müthiş bir düzen hakim olduğunu ve tüm mahlukların belli bir hedefe doğru ilerlediğini anlarız. Varlık aleminin yaratılışı ve ona hakim olan şaşırtıcı düzen, bu alemi yaradanın içinde hakim olan tüm ilişkileri ve tüm mahlukları ve tüm özelliklerini bildiğini gösterir. Bu yüzden hiçbir cahil ve şuursuz varlığın bu denli harikulade bir alemi yaratması mümkün değildir. Acaba içerikli ve yüksek bilgi içeren bir kitabı cahil bir insan yazmış olabilir mi? Acaba bir uzay aracını tasarlayan ve yapan biri bu aracın karmaşık teknolojisinden habersiz olabilir mi? Kuşkusuz her ürünün özellikleri o ürünü üretenin özelliklerini yansıtır. Nitekim herhangi bir ürün çok titiz bir tasarımla üretildiğinde herkes bu ürünü üretenin çok bilge biri olduğunu söyler. Dolayısıyla varlık alemini en küçük zerrecikten en büyük galaksilere kadar yaradan varlık, yani Yüce Allah, tüm bilimlerin sahibidir ve varlık alemini büyük bir titizlik ve tedbirle yaratmış ve yönetmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya deyin.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.